Ayrım 58, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 609. Kaliforniya tarımını etkileyen en önemli toprak problemi ise salinizasyondur. Antiseptik su ile yıkama ile yapılan tarım sonucunda bu durum Kaliforniya'nın Central Vadisi'ndeki geniş tarım alanını harap etmiştir. Aslında burası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en zengin tarım arazisidir. Güney Kaliforniya'ya yağmur az yağdığından Los Angeles su ihtiyacını Sierra Nevada sıra dağlarından, bitişik Kuzey Kaliforniya vadilerinden ve eyaletimizin doğu sınırı üzerindeki Colorado nehrinden uzun su kemerleriyle sağlar. Kaliforniya'nın nüfusunun artması ile çiftçiler arasında ve şehirler arasında su kaynakları konusunda rekabet de kızışmaktadır. Küresel ısınma ile birlikte suyumuzun çoğunu sağlayan Sierra Kar Tepesi eriyecek ve Montana'da olduğu gibi Los Angeles'ta su sıkıntısı olasılığını arttıracaktır. Balıkçılık endüstrisinin çöküşüne gelince, Kuzey Kaliforniya'nın sardalya endüstrisi 20. yüzyılın başlarında çökmüştür. Güney Kaliforniya'nın abalon endüstrisi de, dipnot abalon istiridyeye benzeyen bir deniz canlısı, benim oraya varışımdan sonra birkaç on yılda çökmüştür. Güney Kaliforniya'da kaya balığı endüstrisi şimdi çöküş sürecindedir ve geçen sene içerisinde ciddi kısıntılar yüzünden ortadan kalkma riskiyle karşılaşmıştır. Ben buraya taşındığımdan beri Los Angeles süpermarketlerinde balıkların fiyatı 4 kat artmıştır. Son olarak biyoçeşitlilik kayıpları Güney Kaliforniya'nın en belirgin türlerini etkilemiştir. Kaliforniya eyaletinin ve benim üniversitemin, Kaliforniya Üniversitesi, sembolü Kaliforniya altın ayısıdır. Ancak şimdi nesli tükenmiştir. İnsanın kendi yaşadığı eyalet ve üniversite için ne dehşet verici bir durum. Güney Kaliforniya'nın deniz su saburları nüfusu son yüzyılda yok olmuş ve bu konudaki tüm girişimlerin sonucu da belirsiz kalmıştır. Los Angeles'ta yaşadığım zaman içerisinde en karakteristik iki kuş türümüz olan Roadrunner ile Kaliforniya bıldırcınının popülasyonları ise tükenmiş durumdadır. Kaliforniya semenderi ile Kaliforniya ağaç kurbağası ise sayıları epey azalan Güney Kaliforniya amfibileridir. Bu nedenle çevre ve nüfus problemleri Güney Kaliforniya'daki ekonomiyi ve yaşam kalitesini baltalamaktadır. Su sıkıntımızın, elektrik sıkıntımızın, çöp yığınlarımızın, kalabalık okullarımızın, konut sorunlarımızın ve yükselen fiyatlarımızın nihayette sorumlusu büyük ölçüde bunlardır. Yine de çoğu hususta özellikle berbat trafik tıkanıklığı ile hava kalitesini saymazsak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer bölgelerden daha kötü değiliz. Tek cümlelik itirazlar. Çevre problemlerinin çoğu belirsizliklerle doludur ve bu belirsizlikler müzakereler için meşru konular olmaktadır. Ancak aynı zamanda çoğunlukla çevre problemlerinin önemini yok saymak için geliştirilen pek çok neden vardır. Ve benim kanaatime göre bunlar hakkında iyi bilgi verilmemektedir. Bu itirazlar çoğunlukla basit tek cümle alıntılar şeklindedir. En alışılmış bir düzine örnek sayabiliriz. Çevre ekonomiye karşı dengelenmelidir. Bu alıntı çevreye olan ilgiyi lüks olarak tanımlar. Çevresel problemleri çözmek için gereken önlemlerin net bir masrafa yol açtığını düşünür ve çevre problemlerini çözülmemiş olarak bırakmayı bir tasarruf aracı gibi görür. Bir başka deyişle gerçeği tam tersine çevirmektedir. Çevre kirliliği bize hem kısa vadede hem de uzun vadede yüksek meblağlarda para harcatacaktır. Kirliliği temizlemek veya engellemek bize uzun vadede yüksek meblağlarda tasarruf sağlar ve çoğunlukla kısa vadede de sağlar. Çevremizin sağlığına tıpkı kendi bedenlerimize dikkat ettiğimiz gibi dikkat etmek, hasta olup o hastalık geliştikten sonra tedavi etmeye uğraşmaktan daha ucuz ve tercih edilir bir yoldur. Zararlı otların ve haşerelerin, su sümbürleri ve zebra kabuklu midyeler gibi musibetlerin sebep olduğu hasarı bir düşünün. Bu haşerelerle başa çıkmak için yıllık olarak devamlı yapılan masrafları, trafiğe sıkışıp israf ettiğimiz zamanın değerini, çevre toksinlerinden hasta olan ve ölen insanların oluşturduğu masrafı, zehirli kimyasalların çevre temizlik masraflarını, balık stoklarının tükenmesi sebebiyle çok yükselen balık fiyatlarını, erozyon ve salinizasyondan harap olmuş, tahrip olmuş tarım arazisinin değerini bir düşünün. Burada yıllık birkaç yüz milyon doları buluyor. Belki başka bir yerde onlarca milyar doları buluyor ve yine bir başka yerde belki de bir milyar dolar harcanıyor. Böylece yüzlerce farklı probleme bir sürü para harcanmış oluyor. Örneğin ABD'de bir kişinin istatistik yaşam değeri şöyle açıklanabilir. Toplum tarafından büyütülmüş ve eğitilmiş ortalama bir Amerikalının ulusal ekonomiye katkıda bulunmadan normal yaşam süresinden önce ölmesi ABD ekonomisine yaklaşık 5 milyon dolara patladığı tahmin edilmektedir. Eğer hava kirliliği dolayısıyla ABD'deki yıllık ölümleri sıkı bir tahmin ile 130 bin olarak düşünürsek, hava kirliliğine bağlı olarak ölümler her yıl 650 milyar dolara patlıyor demektir. Bu durum 1970'te kabul edilen ABD Temiz Hava Yasası'nın temizlik masrafları pahalı olmasına rağmen yaşam kurtararak ve sağlık harcamalarını azaltarak, bu da demek oluyor ki temizlik için harcanan para kâr sağlamaktadır, yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahmini tasarruf gelirini nasıl getirdiğini açıklamaktadır. Teknoloji bizim problemlerimizi çözecektir. Bu inanç geleceğe yöneliktir. Bundan dolayı geçmiş yıllarda yarattığı sorunlardan ziyade problemlerle gündeme gelen teknolojinin sözde başarı puanı üzerine dayanmaktadır. Bu inanç ifadesinin altını çizmek üstü kapalı bir varsayımdır. Buna göre gelecekte teknoloji mevcut problemleri çözmek konusunda önemli bir rol oynayacak ve yeni problemlerin yaratılmasını da durduracaktır. Bu inanca sahip kişiler aynı zamanda şunu düşünmektedirler. Şimdi tartışılan yeni teknolojiler başarılı olacak ve öyle çabuk işe yarayacaklar ki çok kısa zamanda büyük bir fark yaratacaklar. Çok başarılı ve tanınmış iki Amerikalı iş adamı ve sermayedar ile yaptığım kapsamlı bir sohbette her ikisi de oldukça etkili bir biçimde bana yeni çıkan teknolojilerin ve finansal araçların geçmiştekilerden köklü bir şekilde farklı olduğu ve onların çevre problemlerini de çözeceğine dair oldukça emin olduklarını ifade ettiler. Ancak yaşanmış tecrübeler bu hayal edilen başarı grafiğinin tam tersini göstermektedir. Bazı teknolojiler başarılı olmuştur, ancak bazıları da olmamıştır. Başarılı olanların gelişmeleri ve büyük aşamalar kaydetmeleri birkaç on yılı bulmuştur. Gaz ısıtmayı, elektrikli aydınlatmayı, otomobilleri, uçakları, televizyonları, bilgisayarları ve bunun gibi eşyaları düşünün. Problemi çözmekte başarılı olsun olmasın yeni teknolojiler düzenli olarak beklenmeyen yeni problemler yaratmışlardır. Çevre problemlerini gidermek için sunulan teknolojik çözümler, rutin olarak problemin yaratılmasında daha ilk aşamadan engel olan koruyucu unsurlardan çok daha pahalıdır. Örneğin büyük petrol sızıntıları yüzünden oluşan hasar ve çıkan temizlik maliyeti milyarlarca dolarla ölçülmektedir. Buna kıyasla petrol sızıntısı riskini minimuma indirmek için güvenlik unsurlarına yapılan harcama oldukça mütevazi kalmaktadır. Hepsinden ötesi teknolojideki gelişmeler sadece bizim bir şeyleri yapabilme kabiliyetimizi arttırır. İşler ya daha iyi olurlar ya da daha kötü. Tüm mevcut problemlerimiz var olan teknolojimizin istenmeyen negatif sonuçlarıdır. 20. yüzyıl boyunca teknolojide olan hızlı gelişimler eski problemleri çözmekten çok yeni problemler yaratmaktadırlar. O yüzden şu an kendimizi bulduğumuz konumdayız. Teknolojinin insanlık tarihinde ilk defa olarak 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle yeni ve beklenmeyen problemler çıkarmayı mucizevi bir biçimde bırakacağı, önceden oluşmuş problemleri de çözeceği düşüncesine sizi sürükleyen nedir? Yeni teknolojik çözümlerin öngörülemez zararlı yan etkilerinin binlerce örneğinden iki tanesi bile bunu anlamaya yeterli gelmelidir. CFC'ler, kloroflorokarbonlar ve motorlu araçlar. Eskiden buzdolaplarında ve klimalarda kullanılan soğutucu gazlar zehirliydi. amonyak gibi. Öyle ki evdeki sakinler gece uykudayken bu aletlerin bunları sızdırması halinde ölüme gidebilirlerdi. Bundan dolayı CFC'ler, diğer bir ifadeyle freonlar, sentetik buzdolabı gazları olarak geliştirildiklerinde büyük bir ilerleme olarak düşünüldü. Bunlar kokusuzdu, zehirli değildi ve dünya yüzeyindeki sıradan koşullar altında yüksek ölçüde stabil idiler. Dolayısıyla başlangıçta hiçbir kötü yan etki gözlenmedi veya beklenmedi. Kısa bir zaman içinde bunlar mucize maddeler olarak görüldüler ve dünya çapında buzdolabı ile klima soğutma sistemi gazları, köpük üfleyen etkenler, çözücüler ve aerosol kaplarındaki itici maddeler olarak adapte edildiler. Fakat 1974 yılında bunların stratosferde yoğun ultraviyole radyasyonu ile bozulduğu ve yüksek ölçüde reaktif klorin atomları ürettiği keşfedildi. Bu da bizi ve tüm canlıları öldürücü ultraviyole etkilere karşı koruyan ozon tabakasının önemli bir bölümünü yok ediyordu. Bu keşif bazı şirketlerin itirazları ile karşılaştı tabii. Sadece 200 milyar dolarlık CFC bazlı endüstriyel çalışmalarla yakıt sağlanan şirketleri değil, aynı zamanda bilimsel komplikasyonların içinde bulunduğu şüpheleri de yeşertti. Bundan dolayı CFC'leri devreden çıkarmak uzun bir zaman aldı. 1988 yılına kadar DuPont şirketi, en büyük CFC üreticisi, bunları üretmekten vazgeçmedi. 1992 yılında ise endüstriyel ülkeler CFC üretimini 1995 yılına kadar bitirmek konusunda anlaşmaya vardılar. Ne var ki Çin ile diğer bazı gelişmekte olan ülkeler hala bunları üretmektedirler. Ancak atmosferde bulunan CFC'lerin miktarları hala yeteri kadar fazladır ve onların kimyasal değişime uğramaları, yani bozulmaları da kâfi derecede yavaştır. Öyle ki CFC üretiminin tamamen sona ermesinden onlarca yıl sonra bile mevcudiyetini korumaya devam edecektir. Diğer örnek ise motorlu araçların tanıtımını içermektedir. 1940'larda ben daha çocukken bazı öğretmenlerimiz 20. yüzyılın ilk 10 yılını hatırlayacak kadar yaşlıydılar. O zaman motorlu araçlar ABD şehirlerinin sokaklarında kullanılan at arabalarının veya maden ocağı arabalarının yerini alma süreci içerisindeydiler. Öğretmenlerimin hatırladığına göre motorlu araçların hayatlarına girmesiyle kentli Amerikalılar iki konuda rahatlamışlardı. Motorlu araçlar Amerikan şehirlerini hem son derece temiz hem de sessiz hale getirmişti. Artık caddeler düzenli olarak at atıklarıyla kirlenmeyecek ve sabit olarak atların toynaklarının kaldırımlar üzerine çıkardığı tıkırtı da duyulmayacaktı. Bugün ise otomobiller ve otobüslerle geçirdiğimiz bir yüzyıllık tecrübenin sonucunda onların bir zamanlar etrafı kirletmeyen ve gürültü çıkarmayan araçlar olduklarını söyleyen övgüler bize saçma ve inanılmaz geliyor. Kimse araçların egzozlarından çıkan dumanlı sisten kurtulmak için çözüm olarak at kullanımına geri dönmeyi savunmuyor. Ancak bu örnekler kullanmayı tercih ettiğimiz teknolojilerin, CFC'lerden farklı olarak, önceden belirlenemeyen negatif yan etkilerini gözler önüne sermek açısından işe yaramaktadırlar. Eğer bir kaynağı tüketirsek her zaman aynı ihtiyacı karşılayan başka bir kaynağa yönelebiliriz. Bu iddiaları öne süren iyimserler her zaman işin bir parçası olan öngörülemeyen zorlukları ve uzun süreli geçiş dönemlerini dikkate almamaktadırlar. Örneğin teknolojik geçişi henüz tamamlanmadan ortaya atılan önemli çevresel problemlerimizi sürekli olarak çözeceğine inandığımız ve geleceği parlak olarak değerlendirilen otomobil teknolojileridir. Hidrojen enerjisi ile çalışan otomobiller ve yakıt hücreleri teknolojisi bu konuda umut verici örneklerdir. Oysa bunların teknolojik gelişim süreçleri motorlu taşımacılıkta kullanmak için daha bebek çağda sayılır. Dolayısıyla fosil yakıt problemimizin hidrojenli otomobil ile çözüleceğini aklı çıkaracak bir kayıt olamaz. Ancak izleme kayıtlarına sahip olduğumuz başka önerilen otomobil teknolojileri de vardır. Bunlar çevre probleminin üstesinden gelineceğine inanıldığı için ortaya çıkmışlardır. Örneğin döner motorlar ve son olarak çıkan elektrikli arabalar. Ne var ki bunlar da üretim modellerinin satışı da dahil olmak üzere çok fazla tartışmaya konu olmuş ve öngörülemeyen problemlerin çıkması ile yitip gitmişlerdir. Otomobil endüstrisinin aynı şekilde öğretici olan son gelişmesi yakıt tasarrufu yapan hibrit gazlı elektrikli araçlardır. Dipnot, hibrit yarı elektrik yarı benzinle çalışan araba. Öyle ki satışların artması oldukça sevindirici olmuştur. Ancak kişinin sadece hibrit araçlara geçişi öne sürerken otomobil endüstrisinin eş zamanlı olarak geliştirdiği, büyük bir farkla hibritlerden daha fazla satılan ve yakıt tasarrufunu dengelemekten de ötesini yapan SUV'lardan bahsetmemesi haksızlık olur. SUV arazi araçları. Bu iki yeni teknolojinin net sonucu ise yakıt tüketimi ve bizim ulusal araç serimizdeki egzoz üretiminin düşmesi yerine çıkması olmuştur. Kimse çevreye dost ürünler verirken, örneğin hibrit otomobiller, aynı zamanda da çevreye zarar vermeden, örneğin SUV'lar çalışan bir teknoloji metodu bulamamıştır. Eskisinin yerini alacağına inanılan bir başka örnekle yenilenebilen enerji kaynaklarıdır. Örneğin rüzgar ve güneş enerjisi enerji krizini çözebilir belki diye düşünülür. Bu teknolojiler gerçekten de vardır. Pek çok Kaliforniyalılar artık yüzme havuzlarını ısıtmak için güneş enerjisini kullanmaktadır. Ve rüzgar jeneratörleri Danimarka'nın enerji ihtiyacının altıda birini karşılamaktadır. Ancak rüzgar ve güneş enerjisi de sınırlı olarak tatbik edilebilir. Çünkü sadece güvenli rüzgarın veya güneş ışığının bulunduğu yerlerde kullanılabilir. Buna ek olarak yakın teknoloji tarihi göstermiştir ki önemli dönüşümlerin benimsenmesi için gereken zaman, örneğin aydınlatma için mumlardan yağ yakan lambalara, oradan da gaz lambalarına ve son olarak da elektrik ampullerine geçilmiş veya enerji için önce odun sonra kömür ve sonra da petrol kullanılmıştır, birkaç on yıl demektir. Çünkü eski teknoloji ile ilişkili olan pek çok yerleşmiş uygulama ve yardımcı teknolojinin de değişmesi gerekmektedir. Fosil yakıtlar dışındaki enerji kaynaklarının motorlu taşıt kullanımı ve enerji üretimi için büyük katkılarda bulunacağı hakikaten de olasıdır. Ancak bu uzun süreli bir plandır. Oysa bizler gelecek birkaç on yıldan önce de yakıt ve enerji problemlerimizi çözmek zorundayız. Yani yeni teknolojiler yaygın olarak kullanılmaya başlamadan önce bunu yapmalıyız. Politikacılar veya endüstriler tarafından sık sık tekrarlanan, uzak gelecekte kullanılacak olan hidrojen, araçlara ve rüzgar enerjisine yönelik sözler, şu anda mevcut arabaları daha az kullanarak yakıt tasarrufu oluşturmak ve fosil yakıt üreten fabrikalardaki tüketimi azaltmak gibi gerekli unsurlara olan ilgiyi dağıtmaktadır. Dünyada gerçek bir gıda problemi yok. Yeterli besin var. Sadece gıdaya ihtiyacı olan yerlere besin dağıtmak için gerekli olan nakliye problemini çözmek zorundayız. Aynı şey enerji için de söylenebilir. Ya da dünyadaki gıda problemi yeşil devrim tarafından farklı çeşitlerdeki yüksek verimli pirinç ve diğer mahsuller ile çözülüyor bile veya bu sorun genetik olarak değiştirilmiş mahsuller ile çözülecektir. Bu tartışma iki noktaya dikkat çekmektedir. Birinci dünya vatandaşları, üçüncü dünya vatandaşlarından ortalama kişi başına daha fazla gıda tüketmekte ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı birinci dünya ülkeleri kendi vatandaşlarının tükettiğinden daha fazla yiyecek üretebilmektedirler. Eğer yiyecek tüketimi dünya çapında eşitlenebilse veya birinci dünya gıdası üçüncü dünyaya ihraç edilebilse bu durum üçüncü dünya açlığını dindirebilir mi? Bu argümanın ilk kısmında açıkça belli olan eksiklik şudur. Birinci dünya insanı üçüncü dünya insanının daha çok yiyebilmesi için kendi yiyeceğini kısmak gibi bir düşünce içinde değildir. Argümanın ikinci yarısındaki eksiklik ise birinci dünya ülkeleri bir kriz yüzünden, kıtlık ya da savaşlar, meydana gelen açlığı bastırmak için ara sıra üçüncü dünya ülkelerine gıda ihraç etmeyi istemektedirler. Ancak birinci dünya sakinleri sayıları milyarları bulan üçüncü dünya sakinini sürekli doyurmak için düzenli para ödemekle, dış yardım ve çiftçilere yapılan mali yardımlara destek olmak üzere vergi ödeyerek pek ilgilenmemektedirler. Eğer bu durum etkin deniz aşırı aile planlama programları olmadan olursa, ki ABD hükümeti buna zaten prensip olarak karşıdır, sonuç Malthus'un ikilemi olacaktır. Dipnot: Malthusçu anlayış, insan nüfusunun geometrik, insanı besleyecek besin kaynaklarının aritmetik bir oranın arttığını ileri sürerek yaygın ölümlere neden olup insanların aç kalmasına engel olduğundan, yoksulluğun olumlu bir durum olduğunu savunan ve yoksul ailelerin çocuk sayısını ekonomik olanaklarına göre sınırlandırmaları gerektiğini ileri süren ekonomik anlayış. Yani ulaşılabilir yiyeceğin artmasına oranlı olarak nüfusun da arttığını unutmamak gerekmektedir. Nüfus artışı ve Malthus'un ikilemi yeşil devrime ve yüksek verimli mahsul çeşitlerine yapılan onlarca yıllık umut ve para yatırımından sonra açlığın hala dünyada neden yaygın olduğunu açıklamaktadır. Dipnot: Yeşil devrim, İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmekte olan ülkelerin tarım üretimini arttırma çabaları, ilaçlama yapılarak, sulama sistemi geliştirilerek, kimyasal gübre ve verimli tohum kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yeşil devrim geçiren ülkelerin bazıları Meksika, Hindistan, Pakistan ve Filipinler'dir. Bazı bilim adamları ekolojik dengeyi bozduğu gerekçesiyle modern tarım yöntemlerine karşı çıkmaktadır. Tüm bu düşüncelerle ifade edilmek istenen genetik açıdan modifiye, GM olmuş, değiştirilmiş, besin çeşitlerinin gıda problemlerini çözmek için eşit ölçüde dağılımının ihtimal dahilinde olmadığıdır. Dünya nüfusu sözde sabit olarak kalsa da mı? Buna ek olarak mevcut olan hemen hemen tüm GM mahsul üretimi sadece 4 mahsul içindir. Soya fasulyesi, mısır, kanola ve keten. Ve bunlar insanlar tarafından doğrudan tüketilmemekte, hayvan yemi, yağ veya giysi yapımı için kullanılmakla birlikte 6 sıcaklık bölgesine sahip ülkelerde veya bölgelerde yetiştirilmektedirler. Bunun sebepleri GM yiyeceklerinin yenmesine yönelik güçlü tüketici direnci olması ve GM mahsulü yetiştiren şirketlerin ürünlerini gelişmekte olan tropikal ülkelerdeki fakir çiftçilere satarak değil de çoğunlukla ılımlı iklim kuşaklarında bulunan ülkelerdeki zengin çiftçilere satarak para kazanabiliyor olmaları acı gerçeğinde saklıdır. Bundan dolayı şirketler 3. dünya çiftçileri için genetiği modifiye olmuş manyok, akdarı veya süpürge darısı otu yetiştirmek konusunda yatırım yapmamaktadırlar. İnsan ömrünün uzaması sağlık ve zenginlik gibi delillerle ölçüldüğünde, ekonomistlerin terminolojisine göre kişi başına düşen gayri safi milli hasıla veya GSMH, koşullar gerçekten de birkaç 10 yıldır iyiye gitmektedir. Veya, etrafınıza bir bakın, çimenler hala yeşil, süpermarketlerde bir sürü yiyecek var, musluklarımızdan temiz su hala akıyor ve hala eli kulağında bir çöküşün işaretleri kesin olarak yok. Refah içindeki birinci dünya sakinlerine göre koşullar gerçekten de daha iyiye gitmekte ve sağlık ölçümlerine göre insan ömrü ortalama olarak uzamış durumdadır. Buna üçüncü dünya insanı da dahildir. Ancak tek başına insan ömür süresi yeterli bir delil değildir. Milyarlarca üçüncü dünya sakini dünya nüfusunun yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır ve hala fakirlik içinde ve açlık sınırında veya bu sınırın altında yaşamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile fakirlik sınırında bir kesimin nüfusu giderek artmaktadır ve bunlar satın alınabilir tıbbi bakımdan yoksundurlar. Ve herkese masrafları hükümet tarafından karşılanan sağlık sigortası yapılması gibi bu durumu değiştirmek için sunulan tüm öneriler politikacıların kabul edilemez durumdadırlar. Ayrıca bireyler olarak bizler mevcut banka hesaplarımızın büyüklüğüyle ekonomik refahımızı ölçemeyeceğimizi bilmekteyiz. Bunu ölçebilmek için nakit akışımızın yönüne de bakmamız gerekmektedir. Son birkaç yıldır her ay 200 dolarlık net nakit tüketimi yapıyorsanız, banka hesabınızda 5000 dolarlık artı bakiye gördüğünüzde gülümsemezsiniz. Çünkü bu şekilde devam ederseniz iflas etmenize sadece 2 sene 1 ay kalmış demektir. Aynı prensip ulusal ekonomimiz için de geçerlidir. Çevre ve nüfus konularındaki gidişatımız için de. Birinci dünyanın tadını çıkardığı mevcut zenginlik bankada bulunan çevresel sermayesini, yani yenilenemez enerji kaynakları, balık stokları, humus, ormanlar vesaire gibi harcamaya dayanır. Sermayenin harcanması para kazanmak anlamında yanlış betimlenmemelidir. Halihazırda sürdürülemez bir gidişat üzerinde olduğumuz bu kadar açıkken mevcut konforumuzdan memnun olmamızın hiçbir mantığı bulunmamaktadır. Aslında Maya, Ansazi, Paskalya adaların ve diğer geçmiş toplumların aynı şekilde Sovyetler Birliği'nde son yaşanan çöküşle dahil çöküşlerinden çıkarılması gereken ana derslerden biri şudur. Toplum refahı ve gücü en üst seviyeye ulaştıktan sonra sadece 10 ya da 20 yıl geçmesiyle düşüşle başlamaktadır. Bu bağlamda incelediğimiz toplumların gidişatı uzun bir insan ömrünün yaşlılıkla tükenen sıradanlığına benzememektedir. Bunun nedeni ise son derece basittir. Maksimum nüfus ve refah. Maksimum kaynak tüketimi ve maksimum atık üretimi demektir. Bu da maksimum çevresel etkiyi meydana getirmektedir. Bir başka deyişle çevresel etkinin kaynakların limitine yaklaşması demektir. Dolayısıyla toplumların her türlü konuda en üst düzeye geldikten sonra hızla düşerek yok oluşuna şaşırmamak gerekmektedir. Geçmişte korku salan çevrecilerin felaket senaryoları kaç defa yanlış çıkmıştır? Neden onlara bu sefer inanalım ki? Evet, çevreciler tarafından yapılan bazı kehanetler yanlış çıkmıştır. Bunlardan en favori örnekler 1980'de Paul Ehrlich, John Hart ve John Holdren tarafından öne sürülen 5 metalin fiyatlarındaki artışa yönelik tahminler ile Roma Kulübü 1972 tahminleri denen kehanetlerdi. Ancak yanlış çıkmış olan çevreci kehanetlerin seçip de doğru çıkmış olan çevreci kehanetlerle ilgilenmemek veya anti çevrecilerin kehanetlerinin yanlış çıkması ile ilgilenmemek yanlış bir yönlendirme olacaktır. Tüm bu hatalar silsilesi bu kadar önemli bir sorunu daha da çıkmaza sokacaktır. Bu kehanetlere pek çok örnek verebiliriz. Yeşil devrimin dünya üzerindeki açlık problemlerini çözmüş olacağını söyleyen aşırı iyimser kehanetler, gelecek 7 milyar yıl boyunca büyümeye devam edecek olan dünya nüfusunu besleyebileceğimize dair ekonomist Julian Simon'un kehaneti ve yine Simon'un bakır diğer elementlerden de yapılabilir dediği, bundan dolayı bakır kıtlığı riskinin bulunmadığını öne süren kehaneti. Simon'un bu iki kehanetinin birincisine şu cevabı verebiliriz. Mevcut nüfus artış oranımız 774 yılda her yard kareye 10 insanın düşmesine sebep olacaktır. 2000 yıl geçmeden ise insanların kütlesi dünyanın kütlesine eşit olacaktır. Ve 6000 yıl sonra ise insan kütlesi evreninkine eşit olacaktır. Yani Simon'un bu problemleri 7 milyar yıldan önce yaşamayacağımıza dair tahmininden çok daha önce... İkinci kehanetine gelince, ilk kimya dersimizde hepimizin öğrendiği gibi bakır bir elementtir. Tanım olarak ifade etmek gerekirse diğer elementler tarafından yapılamazdır. Benim izlenimime göre Ehrlich, Hart ve Holdren'in metal fiyatları hakkında ve Roma Kulübü'nün gelecekteki gıda kaynakları hakkında öne sürdükleri, ancak sonra yanlış oldukları kanıtlanan karamsar kehanetler bile ortaya atıldıkları zamanda Simon'un bu iki kehanetinden ortalama olarak daha gerçekçi olasılıklardı. Aslında bazı çevrecilerin kehanetlerinin yanlış çıkması ile ilgili yorumlar yanlış alarmları da akla getirmektedir. Yaşamlarımızın diğer alanlarında, örneğin yangınlar konusunda yanlış alarmlara yönelik aklı selim bir tutum uygularız. Yerel hükümetlerimiz pahalı itfaiye güçleri tutar, üstelik yangınlar için pek nadir ihtiyaç duyulan küçük şehirlerde bile bunu yapmaktadır. İtfaiye departmanlarına ihbar edilen yangınların çoğu yanlış alarm çıkmış ve pek çoğu da itfaiyeciler daha arabalarını çalıştırmadan önce mülk sahibi tarafından söndürülmüşlerdir. Ancak bizler bu yanlış alarmların ve söndürülmüş yangınların ihbar sıklıklarını rahatlıkla kabulleniriz. Çünkü yangın riskinin belirsiz olduğunu bilir ve bir yangın başladığında ne kadar büyüklükte mal ve can kaybına sebep olacağını önceden kestiremeyiz. Hiçbir mantıklı insan profesyonel ve gönüllülerden oluşan tam mesaili şehir itfaiye departmanını sırf birkaç yıl büyük bir yangın çıkmadı diye kaldırmayı hayal bile etmez. Ayrıca daha itfaiye kamyonları olay yerine ulaşmadan kendi çabasıyla söndürdüğü ufak bir yangın için gereksiz çağrıda bulunduğuna dair mülk sahibi suçlanamaz. Sadece yangın alarmları ölçüsüz bir biçimde asılsız çıkarsa o zaman yanlış bir şeyler olduğunu hissederiz. Yine de tolere ettiğimiz asılsız alarmların oranı büyük yangınların sıklığına ile tahrip edici etkisine ve yanlış alarmların sıklığı ile israf edilen masraflara bakılarak bilinçaltımızda yaptığımız kıyasa bağlıdır. Yaşanan bazı üzücü olaylar da vardır. Bazı mülk sahipleri bu konuda çekingen davranmış, itfaiye departmanını aramak için uzun süre beklemiş ve sonuç olarak evlerini kaybetmişlerdir. Aynı mantıkla bakmalı, bazı çevrecilerin uyarılarının da yanlış alarm çıkabileceğini beklemeliyiz. 58. ayrımın sonu, sayfa 619.